kazın özrü. Kaz tertemiz bir halde sudan çıktı ve o en güzel elbisesiyle meclise gelip şöyle dedi. İki cihanda da hiç kimse temizlikte benden daha saf ve pak bir yaratıktan bahsedemez. Ben sürekli abdest alır ve seccademi suya sererim. Benim gibi suda duran kim var? Kerametler gösterecek güçte olduğum konusunda hiçbir şüpheye mahal yok. Kuşlar arasında aydın görüşlü ve takvalı biriyim. Giyim kuşamım temiz, kaldığım mekan da tertemiz. Şu dünyada benim için suyun yerine tutacak hiçbir şey yoktur. Çünkü varoluşumu da, hayatta kalışımı da ona borçluyum. Gönlümde dünya kadar dert olsa yıkayıp atarım. Zira sudur benim yoldaşım. Benim ırmağımda su hep akar. Kuru toprakta nasıl mesud olabilirim ki ben? Madem işim suyladır, ondan nasıl uzaklaşabilirim? Var olan her şey sudan yaratılmıştır ve suyla yaşar. O yüzden sudan vazgeçilemez. Ben bu suyu bırakıp da susuz vadileri nasıl aşar, Simurg'a nasıl uçabilirim? Su, kendisi için her şey olan biri Simurg'a gitmekle ne elde edecek ki? Hüdhüd'ün cevabı. Ey suyla yetinip kalan! Su, senin hayatını ateş çemberi gibi sarıp çevirmiş. Suyun ortasında tatlı bir uyku seni mest etmiş. Dikkat et, bir su damlası gelir ve o senin canını alıverir. Su, yüzü yıkanmamışlar, abdestsizler, cünüpler içindir. Sen de o yüzü pak olmayanlardan, murdarlardan isen hemen suya koş. Onca yıkanmamış yüzün senin etrafını sarmış olduğunu görüp dururken sen o berrak suyu acaba ne zamana kadar koruyabileceğini sanıyorsun? Bir damla su. Biri bir meczuba sordu. Bizim bütün aklımızı, fikrimizi uğraştırıp duran şu iki alem de nedir? Cevap verdi. Ötesi ve berisiyle bu alem, var ile yok arasında gidip gelen bir damlacık sudan ibarettir. Başlangıçta üzerinde binbir farklı şekil bulunan bir su damlası ortaya çıktı. Suyun üzerine yansıyan o her şekil, isterse demir olsun, sonunda silinir gider. Demirden daha serti ve sağlamı olmaz. Fakat bilesin ki onun da özü basbayağı sudur. Öyleyse temeli su olan her şey, isterse bu demir olsun, hayalden öte bir gerçekliğe sahip değildir. Kimse suyun öylece duru kaldığını asla görmemiştir. Öyleyse su üzerinde sağlam bina nasıl olsun? Kekliğin özrü. Derken keklik yuvasından çıktı, nazlı nazlı sekerek, çakır keyif ve havalı bir tavırla yaklaştı. Gagası kırmızıydı. Şafak kızılı bir elbisesi vardı ve gözlerinde kan kaynıyordu. Kah dağların yamaçlarını sıvazlayarak arşınlıyor, kah dağ sırtlarında gururla sekerek yürüyordu. Şöyle dedi. Ben sürekli maden yataklarına koşturdum. Değerli taşlar üzerinde sekip gezdim. Mücevherlere sahip olayım diye her zirvelerde ve yamaçlarda tozuttum. Kıymetli taş aşkı benim gönlümü tutuşturdu ve o sevimli ateş beni mahvetti. O ateşin harareti bir yükselmeye görsün. Yuttuğum küçük çakıl taşlarını hemen kana dönüştürür. Gördün mü o ateşin etkisini nasıl gösterdiğini? Taşı nasıl çarçabuk kana çeviriveriyor? Ben taşla ateş arasında kala kalmışım. Hep beklenti içindeyim, hep perişanım. İştahla ve ihtirasla küçük çakıl taşları yutar ve gönlü yanık bir halde taşlar üstünde yatar uyurum. Yoldaşlarım, açın gözlerinizi. Görün ben ne yiyor, nerede uyuyorum. Taş üzerinde yatıp kalkıp taş yiyen biri daha ne yapsın? Benim 100 kere yaralı kalbim ıstırap içinde. Çünkü mücevher aşkım beni dağlara bağlamış. Ayrılmam, ayrılamam. Hem zaten mücevherlerden başka bir şeyi seven kimse bilsin ki o sevdiği şey gelip geçicidir. Buna karşılık mücevherlerin saltanatı süreklidir. Çünkü mücevherler özleri itibariyle o sarsılmaz dağlara kök salmışlardır. Ben dağların yiğit süvarisi ve kıymetli taşların muhafızıyım. Zirvelerde mücevherler olduğu sürece ben de tepelerde hep onların arayışı içinde olacağım. Ben ne mücevherlerden daha asil bir nesne gördüm, ne de değerli taşlardan daha kıymetli bir şey. Simurg'a giden yola gelince, orası zahmetli bir yol. Çamura batmış ayaklarımsa mücevherlere bağlı. O mangal yürekli Simurg'a ben nasıl uçabilirim? Ellerim başımda ve ayaklarım çamurda, oraya nasıl erişebilirim? Ateş yakaladığını nasıl bırakmazsa, ben de mücevherden vazgeçemem. Ya ölürüm ya elde ederim o kıymetli taşı. Kişinin asaleti kendisini işte böyle belli etmeli. Çünkü böylesi bir erdeme sahip olmayan kimse beş para etmez. Hüdhüd'ün cevabı. Ey mücevherler gibi rengarenk ışıldayan mahluk! Sen hala böyle havalı havalı salınıp sekecek ve bana böyle topal topal özürler mi sıralayacaksın? Gagan ve ayakların ciğerinin kanına bulanmış senin. Bir parçacık çakıl taşının tutsağı olup kala kalmışsın. Senin mücevher dediğinin aslı, esası boyalı bir çakıl taşından başka nedir ki? Taşa olan sevdan ve hırsın yüzünden kalbin taş gibi katılaşmış. Eğer renkleri olmasa alelade çakıl taşlarından ne farkı vardır onların? Renge bağlanansa değersiz biridir. Vesselam. İlahi hakikatin kokusunu alan renk peşinde koşmaz. Hakiki mücevheri bulan o basit taşlara dönüp de bakmaz. Hazreti Süleyman'ın yüzüğü. Hiçbir değerli taş Hazreti Süleyman'ın yüzüğündeki kadar kıymetli olamaz. Onun bütün itibarı ve şanı da o yüzükten ileri geliyordu. Çünkü o kaştaki taş topu topu yarım kırat ağırlığındaydı. Hazreti Süleyman o değerli taşı kendi mührü yapınca yeryüzündeki her şey onun hükümdarlığı altına girdi. Süleyman aleyhisselam devletinin uçsuz bucaksızlığına, cihanın her yanının kendisinin emri altında bulunmasına ve sarayı 40 fersah gelmesine rağmen, sarayı 40 fersahlık alana yayılıyor, rüzgar onun keyfine göre sarayını her yere taşıyordu. Temellerinin sadece yarım kıratlık bir taşa dayandığını görünce şöyle dedi. Böylesi hükümranlık ve saltanatımın bütün ihtişamı bu kadar minnacık bir taşa bağlıysa eğer, neyleyim ben bu dünyada da, öte alemde de böyle bir saltanatı? Ya Rabbi, ben bu saltanatın afetlerini kesin ve net bir şekilde gördüm. Ahiret saltanatının yanında bunun hiçbir değeri yok. Bundan böyle bir saltanatı asla kimseye verme. Ne orduyla işim olsun istiyorum, ne de imparatorlukla. Sepet öreyim daha iyi. Hazreti Süleyman o kıymetli taş sayesinde hükümdar olmuşsa da onun manevi yolda ilerleyişini engelleyen de yine o kıymetli taş olmuştur. O yüzden Adın cennetinin yüzünü diğer peygamberlerden 500 sene sonra görebilecektir. O taş Hazreti Süleyman'a bunu yaparsa senin gibi bir şaşkına neler yapmaz? Madem ki mücevher basit bir taştan ibarettir, bırak maden ocağını kazıp da onu aramayı. Rabbinin yüzünü görebilmek için çabalamanın dışında öyle fazlaca üzme canını. Ey asıl cevheri arayan sen, kıymetli taşlara gönlünü kaptırmaktan kurtar. Sen her daim mücevhercinin peşinde ol. Hüma'nın özrü. Gölgesiyle mutluluk saçan, gölgesi sultanlıklar bahşeden Hüma, o toplantıda kürsüye çıktı. Himmette, lütufta kayırıp gözetmede bütün kuşları geçtiği için ona himmet kuşu, talih kuşu denmiştir. Şunları söyledi. Ey karaların ve denizlerin kuşları! Siz kuşlar gibi bir kuş değilim ben. Çok büyük işler yapmaya adanmışım. O yüzden daima tek başıma yaşar ve herkesten uzak dururum. Köpek nefsimi hep hor görür, hor bakarım. Feridun ile Cem benim sayemde büyük adam oldular. Sultanlar benim üstlerine düşen gölgemin uğruyla tahta çıktılar. Benim dilenci tinetindeki insanlarla işim olmaz. Köpek nefsime bir kemik verir, ona karşı koyarak ruhumu emniyete alırım. Nefsime sürekli kemik verdiğim için ben böylesi yüce bir makama erdim. Üzerine gölgesinin düştüğü insanları sultan yapan benim gibi biri böyle ulu bir makamdan nasıl vazgeçebilir? Aksine herkes onun kanatlarının gölgesine sığınmalıdır. Sığınmalıdır ki onun himmetinden bir pay elde etmeyi umabilsin. O mağrur Simurg benim nasıl yoldaşım olabilirmiş ki? İnsanlara şahlık, sultanlık vermek bana görev olarak yeter. Hüdhüd'ün cevabı. Ey kibrinin kölesi olan! Al gölgeni, çek git. Yeter kendini kandırıp durduğun. Şu anda sen birini sultanlık tahtına çıkarmak şöyle dursun, köpek gibi kemik kemirmekle meşgulsün. Keşke insanları sultan edip tahtlara çıkaracağına kendini böyle kemik kemirmekten kurtarsaydın. Yeryüzünün bütün hükümdarlarının senin gölgenin verdiği uğurla tahta çıkabilmiş olduklarını kabul etsek bile, o hükümdarlar yarın, kıyamette, o bitmez tükenmez hayatta bedbahtlık içinde kıvranacak ve o saltanatlarından mahrum kalacaklar. Eğer onlar senin gölgenle tahta oturmasalardı, mahşerde o korkunç hesaba çekilmeyeceklerdi. Gazneli Mahmud ile Bilge. Doğru yolda yürüyen, niyeti halis bir adam bir gece rüyasında merhum Sultan Mahmud'u gördü ve kendisine sordu. Ey sultanlığı zamanında herkesi mutlu ve bahtiyar etmiş olan yüce sultan, o ebediyet ülkesinde şimdi durumun nasıl? Sultan Mahmud şu cevabı verdi. Sus da ruhumu kanatma. Tek kelime dahi etme. Sultanlıktan da hiç bahsetme. Kalk git. Benim sultanlığım bir hayal ve aldanıştan ibaretti. Hem zaten bizim gibi bir avuç bayağı toprak parçasına sultanlık mı yaraşır? Bütün kainata hükmeden tek sultan Allah'tır. Sultanlık sadece ona layıktır. Son derece aciz oluşumu şimdi gördüm de hem o unvanımdan utandım hem de şaşırıp kaldım. Eğer bana ille de bir unvan vermek istiyorsan bana zavallı diye hitap et. Sultan olan odur. Artık bana öyle bir unvan verme. Bütün hükümranlık sadece ona aittir. Dünyadayken bir fakir olsaydım bugün ne kadar bahtiyar olurdum. Keşke yüksek mevkilerde bulunacağıma yüzlerce kuyuya düşseydim de hapsolup kalaydım. Sultan olacağıma keşke buğday tarlalarında başak toplayaydım. Çek git başımdan. Artık elimde şimdi hiçbir şeyim yok. Öyleyken benden bir arpa tanesinin bile hesabını soruyorlar. Üzerime gölgesini düşürüp de beni sultan eden o Hüma'nın kanatları kurusun, tüyleri dökülsün. doğanın özrü. Daha sonra doğan, sanki en erişilmez sırlara sahipmişçesine başı dik, büyük bir alım ve çalımla topluluğun karşısına çıktı. Başındaki kraliyet başlığıyla hava atıp bir ordu komutanı edasıyla gösteriş yaptı. Şöyle konuştu. Ben sultanın eline duyduğum sevdadan dolayı dünyanın bütün varlıklarına gözümü kapamışım. Ayaklarım sultanın bileğine sıkı sıkıya tutunsun diye gözlerimi başlığın altında tutar ve kapatırım. Sultanın huzuruna çıkarıldığımda sultana kulluğun kurallarını bilip öğrenmem ve ona göre davranmam için saray edep ve erkanına göre yetiştirildim. Zahitler gibi pek çok şeyden el etek çektim. Simurg'u rüyasında bile görmeyen ben, niçin boşu boşuna ona koşacakmışım ki? Sultanımın elinden bana sunulan bir nimet yeter. Şu dünyada da bu mevki bana kâfi. Öyle bir yola koyulmaya bende istek olmadığına göre, sultanımın bileğindeki yerimden memnun ve bahtiyar oturayım. Zaten sultanın gözdesi olup kayrılan kimse bütün istediklerini elde eder. Ben de sultanın gözdesi olduğuma göre o bitmez tükenmez vadilere dalıp gitmemem daha iyi olur. Burada sultanımın yüzüne bakarak hoş bir hayat geçirmem en iyisidir. Ben burada kah sultanımı beklerim, kah ona duyduğum özlemle gider, avlanır gelirim. Hüthüt'ün cevabı. Ey özü bırakıp da şekle sarılan, dış görüntülere bağlanıp kalan, eğer bir sultanın ülkesinde ona denk bir başka sultan olsa, hiç o sultana artık sultan denilebilir mi? Sultanlık sadece ve sadece Simurg'a verilmiştir. Çünkü o hükümranlığında eşsiz ve benzersizdir. Akılsızlığı yüzünden ülkesinin her ilinde başına buyruk bir sultanın çıkmasına fırsat veren sultan, sultan olamaz. Sultan odur ki eşimenendi olmaya. Adaletle hükmeden ve huzur ve güvenliği temin edendir sultan. Bu dünyanın sultanı ise adaleti gözetse bile zaman zaman zulüm de eder. Kendisinin en yakınında bulunan kesinlikle en tehlikede olandır. Sultanın karşısında her an tetikte olmak zorundadır. Hayatı sürekli tehdit ve tehlike altındadır. Bu dünyanın sultanı ateşe benzer. Uzak dur ondan. Çünkü uzağında olmak çok daha hoştur. Zaten sultanların çevresinde korumaların olması da bundandır. Ey sultanlara fazlaca yaklaşmış olan, hemen uzaklaş. Kral ve kölesi. Asil karakterli bir kral vardı. Yakışıklılığıyla dikkatini çeken bir kölenin üzerine titredi. Bu köleye öylesine değer verirdi ki neredeyse hiç yanından ayırmazdı. Ona diğer kölelerinkinden çok daha güzel elbiseler verirdi. Kral sarayında ok atarak vakit geçirmek istediği zaman bu kölede ne bet kalırdı ne beniz. Çünkü kral onun başının üstüne koyduğu bir elmayı nişan tahtası olarak kullanırdı. Kralın oku elmaya saplandığında köle sapsarı kesilir, sarı boya, zerdeçal otuna dönerdi. Olup biteni hiç bilmeyen biri ona bir gün sordu. Yüzün neden altın rengi gibi sapsarı? Kralın yanında onca itibarın varken sendeki bu ölüyü andıran çehre de ne? Köle cevap verdi. Kral başıma bir elma koyup nişan alıyor. Eğer ok bana isabet edecek olsa öyle bir kölemin olmadığını farz edelim gitsin. Çünkü benim ordumda beceriksizlik olmaz diyecek. Buna karşılık ok hedefe tam isabet ettiğinde de herkes bunu kralın iyi nişancılığına yoracak. İşte bu iki tedirgin edici şık arasında ben ölüp ölüp diriliyorum. Hangi şıkka bel bağlayayım? Hiçbirine.